Ayrım 11. Ya adalet ya sefalet. Selçuk Şirin. Sayfa 97. 4. bölüm. Sağlık. Güzel başlamış bir hikaye. Sağlık üzerine verilere dalmadan önce bir ön yargımı paylaşayım. Ben 30 yıla yakın bir zamandır ABD'de özel sağlık sigortası kullanıyorum. Zaten başka bir seçeneğim de yok. Zira burada devlet sağlık hizmetini yalnızca yaşlı ve engelliler için sağlıyor. Benim sağlık sigortam ABD pazarındaki en kapsayıcı planlardan biri. Bu oldukça pahalı sigorta için hem çalıştığım kurum ciddi bir para ödüyor, hem de ek olarak her ay benim maaşımdan birkaç yüz dolar kesiliyor. Ancak gelin görün ki ben yıllardır bu sigortayı ancak acil durumlarda kullanıyorum. Onun dışındaki tüm sağlık ihtiyaçlarımı Türkiye'de karşılıyorum. Çünkü Türkiye'de sıradan bir klinikte alınan sağlık hizmetini ABD'deki birbirinden son derece bağımsız olarak organize edilmiş devasa sisteme tercih ediyorum. Bu bana özgü bir yargı değil. Çevremde diş yaptırmak için bile uçağa atlayıp memlekete giden çok. Gerçekten de sağlıkta diğer alanlara göre çok iyi bir noktadayız. Şimdi gelin bu kişisel izlenime dayalı yargıyı test edelim. Veriler benim kişisel deneyimlerimden çıkardığım temel tezi destekliyor mu? Türkiye sağlıkta gerçekten de iyi bir noktada mı? Bu soruya kapsamlı yanıtı sağlık karnesi bölümünde detaylarıyla veriyoruz. Ama burada şu kadarını söyleyeyim. Veriler kişisel yargımı büyük ölçüde destekliyor. Bu kitapta incelediğimiz 7 temel gösterge içinde sağlık, uluslararası kıyaslamalarda en iyi olduğumuz alan. Türkiye'nin sağlıktaki başarısının sırrı nedir? Gerek OECD gerek AB bazlı kıyaslamalarda OECD ve AB ortalamalarına göre göstergelerde geride olmamıza rağmen en iyi konuma sahip olduğumuz kategori sağlık. Türkiye sınırlı kaynağıyla sağlıkta çok büyük başarılar kaydetmiş bir ülke. Zaten halk da bu durumun farkında. Yapılan kamuoyu yoklamalarında yurttaşların en çok memnun olduğu hizmetlerin başında sağlık geliyor. O nedenle bu bölümde biraz farklı bir yaklaşım güdeceğiz. Önce elde ettiğimiz bu başarıyı ortaya çıkaran sebepler üzerine kafa yoracağız. Sonra da önümüzdeki dönemde bu başarıyı korumak ve çoğaltmak için atılması gereken adımların üzerinden geçeceğiz. Türkiye'yi sağlıkta başarıya götüren 4 temel faktör var. Planlama, eğitim, kamusal yaklaşım ve sağlık çalışanlarına verilen yüksek itibar. Tarihsel bir perspektifle bu 4 adımı tek tek inceleyelim. Türkiye'nin sağlıkta mucizelere imza atmasının altında yatan temel neden planlı sağlık yatırımlarıdır. Cumhuriyet son derece planlı bir şekilde sağlık altyapısını sıfırdan kurmuş, bu alanı kamusal yatırım alanlarından biri olarak kabul etmiştir. Cumhuriyet döneminin en uzun süre Sağlık Bakanlığı'nı yapmış olan Dr. Refik Saydam'ı burada anmamız gerekiyor. Doktor Saydam 1923-1938 yılları arasında Sağlık Bakanı, sonra da Başbakan olarak bugün Türkiye'nin medarı iftiharı olan sağlık altyapısının temelini atmıştır. O dönemde hizmete geçen projelerin listesine bakınca bugünü hazırlayan kurumları görüyoruz. Emraz-ı Sariye yani Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Teşkilatı, Hıfz-ı Sıha Enstitüsü, Veremle Mücadele Dispanserleri, Heybeliada Verem Sanatoryumu, Doğum ve Çocuk Bakım Evleri, ülkenin her yerine yayılan Kuduz Müesseseleri, Akıl Hastaneleri ve tabii ki İstanbul'dan sonra Ankara'da kurulan Tıp Fakültesi. Cumhuriyet dönemindeki planlı sağlık hizmetlerinin temelinde yatan unsurlardan biri çok erken dönemde başlayan ulusal sağlık taramalarıdır. O dönemde son derece metodik bir şekilde ülkenin sağlık haritası çıkarılmış ve sağlık alanındaki temel riskler belirlenerek planlı bir şekilde başta doğumdan kaynaklı çocuk ve anne ölümleri olmak üzere cüzzamdan vereme pek çok alanda ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. Sonraki yıllarda artan köyden kente göçün olumlu yan etkilerinden biri olan kanalizasyonla birlikte toplumsal hijyen de iyileştiği için ülkemizde görülen bulaşıcı hastalıklarda ciddi bir azalma sağlanmıştır. Bulaşıcı hastalıklarla savaşta başarıdaki en önemli etkenler, ayrıca 1930'da çıkarılan ve halen yürürlükte olan Umumi Hıfz-ı Sıha Kanunu ve kanunun iyi bir şekilde uygulanması, yerli aşı üretimi ve bulaşıcı hastalıklara özgü dikey örgütlenme yapısıdır. 60'lı ve 70'li yıllarda tüm yurtta gerçekleştirilen ulusal aşı kampanyaları sayesinde pek çok riskli hastalık için önleyici tedbirler alınmıştır. Cumhuriyet kuşağının seçkin halk doktorları Profesör Doktor Nusret Fişek, Doktor Ömer Behçet Uz, Profesör Doktor Türkan Saylan ve yakın bir zamanda kaybettiğimiz Profesör Doktor Remide Olcay Neyzi gibi adını anmayı unuttuğumuz sayısız kahraman ekibin kamu sağlığı alanındaki çalışmaları sonucunda 1960 ile 2008 arasında ortalama ömrün en fazla arttığı OECD ülkesi Türkiye oldu. Bu çalışmalar sonucu 50 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye'de ortalama ömür 25 yıl uzadı. Sağlıkta başarımızın ikinci belirleyeni sağlık eğitimine yapılan yatırımlardır. Osmanlı'dan itibaren var olan tıbbiye mektepleri Cumhuriyet'le birlikte modern bir yapıya büründü ve sınırlı kaynaklara rağmen çok sayıda genç bilim insanı ileri derecede tıp eğitimi almak için batıya gönderildi. O kuşağın attığı tohumlar sonradan Cumhuriyet kuşağı dediğimiz idealist doktorların yetişerek Anadolu'nun dört bir yanına yayılmasını sağladı. Profesör Doktor Aslan Terzioğlu'na 2003 göre 1923'ten 1937'ye kadar Refik Saydam döneminde doktor sayısı 2,5 kat, eczacı sayısı 2 kat, ebe sayısı 3,5 kat arttı. İkinci Dünya Savaşı arifesinde Nazi Almanyası'ndan kaçan pek çok Yahudi tıp uzmanının ülkemize davet edilmesi de yine bu dönemin önemli stratejik adımlarından biri olarak kayda geçmeli. Türkiye üniversitelerinde temel ve tıp eğitimini sınırlı kaynakla kısa sürede hayata geçirilmesi ancak böyle yaratıcı adımlarla mümkün olabilmiştir. Cumhuriyet'in ilk döneminde sağlık eğitimine yapılan yatırımlar sonraki dönemde de devam etti. Özellikle fen bilimleri ağırlıklı öğretim yapan fen liseleri ve yabancı dil ağırlıklı ilk Anadolu liseleri hamlesiyle Türkiye az sayıda öğrenciye ileri derecede beceri kazandırmanın yolunu açtı. Aynı dönemlerde başlayan merkezi yerleştirme sistemi sayesinde temel eğitimi iyi olan öğrenciler tıp alanına yöneldi. Tıp alanı itibarı yüksek okulların yanına Hacettepe Tıp Fakültesi gibi yeni okullar da eklendi. Eğitimdeki başarımız yalnızca tıp ve fen eğitimiyle sınırlı değil. Hemşirelik okullarının da ülkemizde oldukça derin kökleri var. Özellikle geçmişte Anadolu'da kız çocuklarının okumasına yönelik engellerin yüksek olduğu dönemlerde başarılı kız çocukları ilkokuldan itibaren yatılı hemşirelik okullarına yönlendiriliyordu. O okullarda oluşan insan sermayesi tıpta başarının yapı taşlarından birini oluşturuyordu. Bugün tıp alanında geldiğimiz yerde eğitime yani sağlıkta insan kaynaklarına yapılan zamanının çok ötesinde bu yatırımların ciddi bir katkısı var. Sağlık sektöründeki eğitime yatırımla gelen bu başarılı kalkınma modeli bize başka alanlar için umut vermeli. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yeşil dönüşümden yüksek teknolojiye dayalı üretime girişeceği yeni kalkınma hamleleri bu tecrübelerden ders çıkarmalı. Sağlıkta başarımızın üçüncü önemli sebebi ise sağlığın ülkemizde temel kamu hizmeti olarak kabul edilmiş olmasıdır. 1980'lere geldiğimizde Türkiye'de oldukça gelişmiş bir kamu sağlık altyapısı olduğunu görüyoruz. Ancak o dönemde başta ABD ve İngiltere olmak üzere dünyayı saran liberal ekonomik rüzgar Türkiye'de askeri darbe ve özel iktidarı sayesinde sağlıkta serbest piyasa dönemini başlattı. Reagan ve Thatcher'ın sağlıkta kamuyu yok etmeye yönelik yıkıcı politikaları sadece gelişmiş ülkelerde değil Şili gibi gelişmekte olan ülkelerde de uygulandı. Bu döneme kadar yalnızca birkaç büyük şehirde ve en üst gelir grubuna yönelik sınırlı bir alanda var olan özel sağlık sektörü Türkiye çapında yaygınlaşmaya başladı. Ancak Şili'de sonu büyük bir felaket olan sağlıkta topyekün özelleştirme furyası, bizde Türk Tabipleri Birliği, TTB, diğer meslek örgütleri ve sendikaların yoğun mücadelesi sayesinde geri püskürtüldü. Bugün eğer sağlık hizmeti bizde hala bir noktaya kadar temel kamusal hizmet alanı olarak görülüyorsa, bunun nedenlerinden biri yıllarca bu alanda kamu sağlığı mücadelesi yürüten meslek birlikleri ve sağlık çalışanlarıdır. Sağlıkta başarımızın altında yatan dördüncü faktör sağlık çalışanlarının sahip olduğu yüksek itibardır. Türkiye'de doktorlar, hemşireler ve teknisyenler uzunca bir dönem mesleki statü ve gelir seviyeleri itibariyle ülke ortalamasının üstünde bir konumda yer aldılar. Üniversite giriş sisteminde sağlık alanlarına gösterilen rağbet bu itibarın bir sonucudur. Merkezi sınav sistemine geçtiğimiz son 50 yılda yapılan tüm sınavlarda en çok tercih edilen bölümün tıp olması boşuna değil. İki kuşaktır ülkenin en iyi öğrencileri tıp alanını tercih ediyor. Mezuniyet sonrası gelir verilerine baktığımızda da itibarın ikinci ayağı olan ekonomik ve sosyal statünün izlerini görüyoruz. Tıp doktorluğu meslek olarak hem iş garantisi sunuyor hem de yüksek gelir. Pek çok yerleşim biriminde en yüksek gelirli kişi o bölgede görev yapan hekimlerdir. Benzer bir durum hemşireler ve sağlık teknisyenleri için de geçerli. Uzunca bir dönem özellikle kırsal kesimlerde yaşayan başarılı kız çocukları için hemşirelik okulları en güvenilir iş bulma alanı oldu. Yatılı olan bu okullara köylerden son derece başarılı öğrenciler gönderildi. Özellikle Anadolu'da hemşirelik işte bu nedenle son derece saygın bir meslek olarak kabul edildi. Maalesef doktor ve hemşirelerin itibarına yönelik bütün bu veriler son yıllar için geçerli değil. En son tercih döneminde başta tıp olmak üzere eczacılık, diş hekimliği gibi bölümlere olan rağbet son derece azalmış görünüyor. Bu konuya bir sonraki bölümde tekrar döneceğiz. Özetlersek, Türkiye sınırlı kaynaklarına rağmen sağlık alanında mucizelere imza atmış bir ülke. Bunun sebepleri arasında planlama var, eğitime verilen önem var, sağlığın serbest piyasaya kurban edilmemesi var ve son olarak sağlık çalışanlarına verilen yüksek itibar var. Türkiye önümüzdeki dönemde sadece sağlık alanında değil, başta eğitim olmak üzere diğer öncelikli alanlarda da bir başarı hikayesi yazmak istiyorsa, sağlıktaki modeli örnek almalı. Ancak gelin görün ki realite bu söylediğimden çok daha farklı. Şu an Türkiye sağlıktaki bu başarıyı başka alanlara yaymak yerine, başarıyı getiren uygulamaları bir bir ortadan kaldırmakla meşgul. Planlamayı piyasaya teslim ettik. Kamucu sağlık politikalarının yerine batının bile bırakmaya başladığı özel sektör uygulamalarını getiriyoruz. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi fen eğitiminde geriliyor ve en önemlisi de akıl almaz bir vurdum duymazlıkla sağlık çalışanlarına şiddet uygulayarak onları meslekten soğutuyoruz. Bu topraklarda iyi bir hikayenin ömrü kısa sürüyor gibi karamsar bir ifade kullanmayacağım ama başka da ne diyeceğim bilemiyorum. O nedenle en iyisi ben susayım. Biraz da yaşayan anlatsın. Yaşayan anlatsın. Sağlıkta sorunları iki boyutta ele almak gerekiyor. Bir hastaların yaşadıkları var, bir de sağlık çalışanlarının. Önce hastaları dinleyelim. Haber Global'den Gökhan Kam'ın hazırladığı haber dosyasına bakın, hastalar dertlerini nasıl anlatıyor. Gazi Osman Paşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bisikletten düşen oğlunun köprücük kemiği için acil servise geldiklerini söyleyen baba Ali Engin, bize 20 gün sonra ortopediye getirin dediler. 40 gün geçti, zor randevu aldık. Doktor bulsam bile muayene etmiyor. Kapıya 5 dakikada bir hasta alınıyor diye yazmışlar. Nasıl baksın ki? Salihe Aydın ise aynı hastanede aylardır bir dermatoloji uzmanından randevu almak için çabaladıklarını söylüyor. Gece 12'den sonra randevular açılıyormuş. Biz de açılsın diye bekliyoruz. 2 ay sonra randevu bulabildim. Medyaskop'ta Mehmet Yaşar altında Türkiye'den göçen ya da göç etmek isteyen doktorların yaşadıklarını anlatmak için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Ateş Orbay Koçoğlu, yurt dışına taşınan uzman doktor Şeyda Kübra Eser ve yine yurt dışında mesleğini sürdürmek için ülkeyi terk etmiş beyin cerrahı Doktor Ali Alakuş ile konuşmuş. Bu harika dosyanın tamamını Medyaskop üzerinden okumanızı tavsiye ederim. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Ateş Orbay Koçoğlu uzun süre direndikten sonra TUS'a hazırlanırken kararını vermiş ve İsveççe öğrenmeye başlamış. İlk tercihi olan okula girmiş, başarıyla derslerini tamamlamış, idealist bir gencin ülkesini terk etmek zorunda kalma süreci oldukça öğretici. Şiddet, ekonomi, çalışma koşullarına bakıyorsun, birçok konuda doktorların aleyhine dönüyor çarklar. Ama güvenlik konusu büyük bir problem. Gözümle görmesem inanmazdım. Geçenlerde ilk nöbetimi tuttum. Sadece 8 saatti ve aşırı yoruldum. Sürekli oradan oraya koşturuyorsun ve yoruluyorsun. Bu süreçte yemek yemeyi bile unuttum. Bu benim sadece bir günümdü ve düşünün, yeni mezun doktorlar asistanlık yıllarının ilk 5 senesinde bunu ayda 10 gün boyunca yapıyorlar. Nöbet yine tutarız, bari biraz saygı göreyim. Nöbetten çıktıktan sonra kafamı yastığa koyduğumda bari bir sürü insanı kurtardık, maddi olarak hakkımı alıyorum, çalıştık karşılığını aldık diyeyim. Ama olan şey yine dayak yememiz, bu ülkede kıymetimizin bilinmemesi oluyor. TUS için aşırı çalışıyorsun, inanılmaz bir rekabet var. 6. sınıfta olan bir kişi nöbeti yoksa o gün 10 saat çalışıyordur. Nöbet tutuyorsa nöbet aralarında elinde hep ufak tefek bir kitabıyla sınava çalışıyordur. En son yeter dedim, araştırmaya başladım. Yaşam ve çalışma koşulları açısından bana en uygun ülkenin İsveç olduğunu anladım. TUS'a hazırlanan insan İsveççe mi öğrenemez dedim ve İsveççe öğrenmeye başladım. Şimdi benim gibi tıp okuyan kız arkadaşımla beraber İsveççe öğreniyoruz ve İsveç'e yerleşmeyi düşünüyoruz. Ateş sevdiği mesleği sevdiği memleketinde yapmakta zorlandığı için zor olan göç kararını nasıl verdiğini anlatıyor. Sakaryalı doktor Şeyda Kübra Eser ise Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde lisans, Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde anestezi ve reanimasyon alanında uzmanlığını tamamlamış ve İsveç'e göç etmiş bir doktor. Bakın onu göçe zorlayan koşullar neler? Fiziksel şiddete maruz kalmayan şanslı doktorlardanım. Ama özellikle zorunlu hizmetimdeyken psikolojik şiddetin her türlüsünü yaşadım. Sizin dediğinizin hiçbir önemi yok. Yoğun bakım için bazı kurallar vardır. Görüş ve bilgi saati gibi. Siz bunun herkes için eşit olmasını sağlamak istiyorsunuz ama fark ediyorsunuz ki bazıları daha eşit. Siz hayır deseniz bile daha üst mercilerden aratıp istediklerini yaptırabiliyorlar. Orada bir taraftan düzeni korumaya çalışırken diğer taraftan da köyden gelen Mehmet amcanın hakkını savunmaya çalışıyorsunuz. Kesinlikle psikolojik şiddete maruz kalıyorsunuz. Asistanlığımın 2. yılında artık burada çalışmayacağımı anladım. Beni çalışmaya motive edecek bir şey kalmamıştı. Sürekli depresyonda, sürekli anksiyeteli bir insana dönüşmüştüm. Tek başıma acilde nöbetçiydim ve multitravma hastası gelmişti. Tek doktordum. Çok korkmuştum. O zaman bunun benim tecrübe ve bilgi eksikliğimden kaynaklandığını düşünmüştüm. Beni orada tek başıma bırakan sistemi sorgulamamıştım. Daha sonra asistanlığa başladığımda yurt dışına gittim, gittiğim şehirlerdeki hastaneleri gezmeye başladım. Türkiye'deki gibi kaos ortamının olmadığını fark ettim. Daha sonra bir asistan arkadaşım Hollanda'ya gitti. Asıl gidebileceğimi anladığım zaman kırılma noktam oydu sanırım. Yüzlerce doktor gitme planı yapıyor. Geçen bir arkadaşım için İsveççe kursunu aradım. Kurs sahibi 2 yıl için doluyuz dedi. İsveç'e gitmeye niyetlenince yolunuz gidenlerle ve gitmişlerle bir şekilde karşılaşıyor. Herhalde geçen seneden beri benimle birlikte 50'ye yakın uzman doktor İsveç'e göç etti. Hiç sorumluluk hissetmiyor musunuz ya da doktor olduğunuz için göç etmemeniz gerekir diyenlere karşı ne düşünüyorsunuz sorusuna doktor Eser bakın nasıl yanıt veriyor. Hiçbir sorumluluk hissetmiyorum. Burs almadım, aldığım krediyi ödedim, kitaplarımı kendi paramla aldım. Zorunlu hizmetimi yaptım, devlet benden daha ne bekleyebilir ki? Kimse keyfine, anasını, babasını, evini bırakıp gitmiyor. Biz buna resmen zorunlu bırakıldık. Bence bizi suçlamak yerine bakanlığın şartları bir an önce düzeltmesi lazım. Yoksa bu göçün önü alınamayacak. Medyaskop'a konuşan Doktor Ali Conor Alakuş da 28 yaşında, 2017 Marmara Tıp Fakültesi mezunu. Mecburi hizmet sonrası İngiltere'ye taşınarak beyin cerrahisi alanında çalışmaya başlamış. Türkiye'de çalıştığı çok kısa sürede doğrudan şiddete maruz kalan doktorlardan biri kendisi. Ülkede adalet noksanlığının sonuçlarını mesleğini yapmaktan başka suçu olmayan bir insanın başına gelenleri okuyarak bir daha hesaplayalım. Türkiye'de hangi suç ceza alıyor? Kadınları katledenlerin serbest kaldığını görüyorum. Genel bir caydırıcılık probleminin olduğunu düşünüyorum. Kadınlara böyle oluyorsa ister istemez sıra doktorlara da geliyor. Ama bakanlığın bu konuda bir duyarsızlığı da mevcut. Bana birisi saldırdı ama fail ceza alsın diye ben peşinden koşturdum. Bakanlık benimle ilgilenmedi ama kendim gittim Türk Tabipleri Birliği'ne şikayetimi yaptım. Doktor Alakuş kendisinin de maruz kaldığı şiddet ortamının siyasal ve sistemsel sebepleri üzerine epey kafa yormuş bir hekim. Bu bölümün sonunda tekrar değineceğimiz sevk zincirindeki eksiklerin doktorlara yönelik şiddeti arttırdığını bakın nasıl detaylarıyla anlatıyor. Doktor görmek iyi bir şey, tamam da Türkiye'de sevk zinciri yok. Doktor görmek zorlaşırsa hükümet oy kaybedeceğini düşünüyor. Buna işte sağlığın siyasallaşması deniyor. Hastanelerde doktorlara gelen hastalar aslında hiç filtrelenmemiş oluyor. Aslında bir hastanın ilk aile hekimine gitmesi gerekiyor. Biz buna birinci basamak diyoruz. Aile hekimi hastayı ve hastalığı inceledikten sonra hastalığı çözemezse devlet hastanesiyle iletişimde kalarak hastayı bir sonraki aşamaya konsülte eder. Türkiye'de hiçbir sevk mekanizması olmadığı için başı ağrıyan hasta da araştırma hastanesine geliyor, kalp krizi geçiren hasta da. Devlet de sana bastırıyor günde 100 hasta bakılacak diye. Bakmadığın zaman da azar işitiyorsun. Bir kanser hastasına 5 dakika ayırabiliyorsun mesela. Bu kadar kısa süre içerisinde bir hastayı tanımak, sorununu tanımak imkansız. Bu 5 dakika hiç gerçekçi bir süre değil ama bu süre sıkıntısı bizi en değer verdiğimiz kişiler olan hastalarımızla karşı karşıya getiriyor. Randevu süreci bazen uzayabiliyor çünkü fark ettiğiniz ufak bir semptoma yoğunlaşmak isterken randevu mesela 15 dakikaya uzuyor. Bu esnada diğer bekleyenler arasında hoşgörüsüzlük artıyor, şiddet olaylarına evriliyor. Diken'de Mesude Erşan'ın hazırladığı sağlıkta şiddet dosyasında 40 yıllık hekim Doktor Osman Öztürk'ün izlenimleri dünden bugüne sağlıkta şiddetin gelişimine dair önemli ipuçları sunuyor. Öztürk 6 meslektaşının ismini tek tek andıktan sonra şöyle devam ediyor. Geçmişte sağlıkta şiddete çok az rastlardık. Hastanelerimizde, sağlık kurumlarımızda güvenlik görevlileri bulunmaz, sadece kapıda 2 kapıcı bulunurdu. Hekimin itibarının koruyucu bir fonksiyon gördüğünü şimdi daha iyi anlıyoruz. Geçmişte bir tartışma ya da şiddete yönelme olduğunda hastalar veya hasta yakınları durdurulurdu. Hekime, sağlıkçıya el kalkmazdı. Aslında şiddetin, cinayetlerin en büyük etkeni hekimin itibarının giderek isteyerek yok edilmesi. Çünkü sağlığın özelleştirilmesi sürecinde profesyonel mesleklerin işçileşmesi ve sermaye önünde engel olmaktan kalkması programının bir parçasıydı. Fail derken sadece tetiği çekeni değil, zemini hazırlayanları bilmemiz ve onlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Aynı dosyada görüşlerine başvurulan Profesör Doktor Dilek Dahi Özcengiz ise şiddet kaygısının tıp öğrencileri üzerindeki baskısından söz ediyor. Uzun vadede beni en çok kaygılandıran noktalardan birinin altını çiziyor hoca. Öğrencilerimin ne kadar üzgün, kaygılı olduğunu görüyorum. Onları nasıl tekrar bu mesleğe ısındırırız kaygısını derinden yaşıyorum. Bu çok ciddi bir toplumsal sorun. Belli bir eğitimdeki, düşüncedeki insanları kışkırtılmış cahillere kırdırma politikası. Kısa vadede hastanelerdeki kabalığın azaltılması, silah sokulmaması gibi çözümler ele alınabilir. Ama resmin tamamına bakmak lazım. Ülkenin şiddet anlamında bir yangın yeri olduğunu, eğitimlinin cahile kırdırıldığını, kışkırtılmış cehaletin ülkeyi kapladığını görmek gerekiyor. 11. ayrımın sonu. Sayfa 109.